Ayrım 7. Ser verip sır vermeyen bir yiğit. Nihat Behram. Sayfa 54. Dar vakit yetiştin Tatar ağası. Bir elimde kana batmış hamayılım, bir elim derman eyler. Dosto, buncasına kavga demezsem, kızanlar idman eyler. Hele sarılmasın dört bir yanımız. Tamam cümle dağlar mevzi almıştır. Ve yatmış pusuya patikalar. Salavat getirir dağ dağ taburlar. Narlı bahçe üzere kanlı bir akşam. Gelen elçi değil Azrail olsun. Anam avradım olsun kaçarsam. Ahmet Arif. O gece saatlerce işkence edildi boya. Bir külçe halindeydi. Martinik'teki çarpışmanın 6. günüydü. 5 gecesi dağda taşta geçmiş, bu yakalandığı günü ise saatlerce buzlu yollarda yürümüş, getirilip sorguya çekilmişti. Sorgusundan sonra nezarete kilitlediler. Sonra kara kucak dayak faslı başladı. Onca bitkin olmasına karşın küfürlerle, tekmeler, yumruklarla üstüne yürümekten geri durmadılar. Teslim olmasını istiyorlardı. Öyle ellerinde, öyle bağlar altında olmasına karşın İbo teslim olmuyordu. Sorularına istedikleri yanıtı vermiyor, kah susuyor, kah dikleniyordu. Kanayan yaralarından günlerdir bütün gücü dağa taşa akmıştı. İşte şimdi zincire vurulu olarak ellerindeydi. İbo'nun bakışları karşısında yine de onu ele geçirememişler gibi bir duyguya kapılıyor, öfkeleniyorlardı. Bıraktıkları beton üzerinde yığıldı kaldı İbo. Donmuş ayaklarının sızısıyla 30 Ocak gecesini de Gökçe Karalık kolunda yaralı ve uykusuz olarak geçirdi. Sabah Üstehmen Fehmi nezaretinde Tunceli'ye getirildi. Bir gecede orada eğlendiler. Sonra Elazığ'a getirdiler. Birçok işkence meraklısı İbo'nun namını duyup kendini görme telaşındaki birçok kararmış bakışlı insan, birçok halk düşmanı onun Elazığ'a getirilişini bayram gibi karşıladı. Sıra sıra gelip İbo'nun acıyan gövdesinde hınç giderdiler. Kimi tokat, kimi küfür, kimi odun, kimi zincir vurdu gidip gelip. İbo her birini yıkılmayan kelimelerle göğüsledi. Donmuş ayakları, aç susuz midesi, yaralı boynu, dermansız kolları ve ezik ezik edilmiş omuzlarının kuşattığı gövdesi içinde ona sadece yorulmak bilmez vuruşlarıyla öğeye kalmıştı. Bir de uğrunda ölüm de olsa geri dönmeyeceği, ödün vermeyeceği düşünceleri. Sarışın saçları altında hiç kapanmadan duran yeşil gözlerine ürkerek bakıyordu işkenceciler. Göz göze gelmekten sakınıyorlardı onunla. Ve İbo'nun karşısında küçülüp ezilişlerini bir türlü sindiremiyorlardı işlerine. İbo, bir gecede Elazığ'da geçirdikten sonra yine Üstehmen Fehmi nezaretine Diyarbakır'a getirildi. Üstehmen Fehmi, bu paha biçilmez avıyla her gittiği yerde büyük bir gururla dolaşıyordu. Diyarbakır'da İbo'yu sık yönetim savcısı Yaşar Değerli'ye teslim etti. İbo'nun yolunu merakla bekleyenlerden birisi de Yaşar Değerli'ydi. Diyarbakır'da teslim aldığı İbo'yu sıkı yönetim komutanı Şükrü Olcay'ın odasına getirdiler. Çevresine toplanmışlar, sürekli olarak soru soruyorlar, bağırıyorlardı. Aşır olduğunu, Hamza olduğunu, Haydar olduğunu, Musa olduğunu, Mustafa olduğunu söyle. Söyleteceğiz. İbo hiçbir şey söylemeden onların bağırışmalarını dinliyordu. Aylardır birçok bölgede bu adlarla köyden köye namı yürüyen bir türlü ele geçiremedikleri kişi işte şimdi karşılarındaydı. Daha sonra İbo'yu bir zırhlı arabaya bindirdiler. Araba Diyarbakır Ziya Gökalp Caddesi'ndeki işkencehanenin önünde durdu. Sıkı yönetim savcısı Yaşar Değerli onu hemen sorguya alma yaralısıydı. Ancak bu halindeyken ondan ifade sökülebileceğini düşünüyordu. Fakat subaylardan biri İbo'nun durumunun ağır olduğunu, üstüne daha fazla gidilirse ölebileceğini söylüyordu. Savcıyla bir şeyler konuştu ve İbo'nun hastaneye yatırılmasına karar verildi. Ve İbo, Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne getirildi. Bir odaya sokup yatağa yatırdılar. Elleri ve ayaklarından yattığı karyolaya zincirlediler. İbo, 24 Ocak'tan bu yana ilk kez bir odada ve yataktaydı. Bütün adalileri erimişti sanki. Kolları, bacakları, boynu koparılırcasına, derisi yüzülürcesine sancıyordu. Her yanı çürük içindeydi. Zincirlerinden ötürü yatağında dönemiyordu. Sadece yemek geldiği zaman sağ elini çözüyorlardı. İbo'nun yatırıldığı odanın bitişiğinde Siverek İlkokulu öğretmenlerinden Fatma Erez adında bir başka tutuklu yatıyordu. Fatma Erez, yanda önünden kuş uçurulmayan odadan İbo'nun sesini duyuyordu. Sık sık savcı Yaşar Değerli'nin İbo'nun odasına gelip gidişini izliyordu. Fatma Erez bir keresinde Yaşar Değerli'nin İbo'ya "Seni ben öldüreceğim, ölümün benim elimden olacak!" diye bağırdığını, İbo'nun buna "Ben senden ve senin büyüklerinden korkmuyorum, ölümden de korkmuyorum!" diye karşılık verdiğini duymuştu. O günlerde radyonun ölüm, kan, baskınlar ve tutuklamalarla dolu haberlerinden birinde Tunceli'nin minik mezralarından Vartinik kömünde Ali Haydar Yıldız'ın öldürülerek İbrahim Kaypakkaya'nın yaralı olarak ele geçirildiği söylendi. Otobüs, 20 Mayıs sabahının serinliğinde çiğden ıslanmış, asfalt üstünde kayarak Diyarbakır'a yaklaşıyordu. Şoför radyoyu açmıştı. Ali Kaypakkaya birden irkilerek uyandı. Radyo haberleri veriyordu. Otobüsün camlarından dışarıya baktı. Aydınlık sisi aralamış, Mayıs'la dirilen toprağın yüzünü açmıştı. Yolculardan bir ikisi haberler üstüne konuşmaya başladılar. Ali Kaypakkaya aylar öncesini anımsadı. Radyodan oğlunun yakalanma haberini aldığı günü. Birden üstünde tavan dönmüş, "Eyvah!" diye çökmüştü yere. "Keşke İbrahim de öleydi!" diye mırıldanmıştı. Başındaki komşular, "Neden böyle söylüyorsun?" diye soruyor. Ali Kaypakkaya, "Şimdi onu 10 defa öldürecekler. Sonu gelmez sorular soracaklar. Onu bilirim. Ağzı kilitlidir. Söz ister canını alırlar İbrahim'in." diye karşılık veriyordu. Evindeki komşuları onu çeşitli sözlerle avutmaya çabalıyor. "Çıkmayan canda ümit vardır. Dertlenme." diye çevresinde dolanıyorlardı. Ali Kaypakkaya oğlunu biliyordu. Hatta bir defasında oğlu ona bilmem Vietnamlı mı, Koreli mi, nereli bir yerin devrimcisinden bir anı anlatırken adamın polise konuşmamak için kendisini konuşamaz hale getirdiğini söylemişti. Üstelik radyo yaralı olduğunu bildirmişti İbrahim'in. Bir kere söylemiş, bir daha söylememişti. Şimdi ilgisiz bir adam, ilgisiz bir konuşma yapıyordu. Aynı haberi bir daha dinleyebilmek için Ali Kaypakkaya bir gözünü vermeye razıydı. Belki şaşkınlıkla dinleyemediği bir iki kelime daha kalmıştı. Komşuları bütün çabalarına karşın onu yatıştıramadılar. Ali Kaypakkaya ertesi sabah hemen iş yerine gidip izin istemişti. İzin vermediler. Son çare olarak viziteye yazıldı. Hastaneye giderken bir gazete almış, 3-5 satırla geçen haberi tekrar tekrar okumuştu. Hastaneye geldiğinde doktora her şeyi açık açık söyledi. Elindeki gazeteyi gösterdi. "İşte," dedi. "Benim çocuğum şu çocuk. Tunceli'de jandarmayla çarpışmış, arkadaşı öldürülmüş, kendisi yaralı. Bunun için bir araştırma yapacağım. Nasıl, nerede, şimdi ölü mü, sağ mı, sizden bir hafta izin istiyorum." Doktor bir ara sessiz sessiz düşündü. Sonra bir haftalık izin kağıdı yazdı. Ali Kaypakkaya doktorun yanından ayrılıp doğru 28. Dümen Sıkı Yönetim Komutanlığı'na geldi. Bir albayın karşısına çıkardılar. Albay Ali Kaypakkaya'yı dinleyince gülmeye başladı. Sonra "Böyle evladım peşine düşme," dedi. "Bu kışta kıyamette nereye gideceksin? Böyle evlat olmaktansa olmasın daha iyi." Ali Kaypakkaya hiçbir şey söylemeden oradan ayrıldı. Daha Sıkı Yönetim'le bu ilk ilişkisinde birçok şeyi bir anda anlamıştı. Kızılay'a çıkıp Büyük Postane'ye girdi. Tunceli'ye telefon etmek istediğini bildirdi. Memurlar numara sordular. İl Jandarma Komutanlığı'nı aradığını söyledi. "Oldu, oldu, yiğidim oldu. Zel dağı önümden yamaca çıkarsın. Kar yağmış, kuşağa erişiyor. Oldu, oldu, Ali Haydar'ım oldu. Oldu, oldu, İbrahim'im oldu. Oldu, oldu, yiğidim oldu." doğuda söylenen Kürtçe bir ağıttan. Telefon açıldığında öbür yakada bir jandarma eri vardı. Ses anlaşılmaz kopukluklarla gidip geliyordu. Ali Kaypakkaya bağırarak İbrahim'in dün Tunceli'de yaralı olarak yakalandığını duydum. Ben babasıyım. Allah'ı, peygamberi seviyorsanız sizin de ana babanız var. İbrahim şimdi nerede? Yarası ağır mı? Hafif mi? Diye sormuş. Jandarma eri bir dakika amca diye kesmiş. Sonra başka bir jandarma eri karşısına çıkarak İbrahim'in boynundan ve omuzundan yaralı olduğunu, ayaklarının donduğunu, Diyarbakır'a gönderildiğini söylemişti. Ali Kaypakkaya son olarak gitmem gerekir mi diye sormuş. Er gidersen iyi olur diye yanıtlamıştı. Ali Kaypakkaya hemen o gün Harp otobüslerine binerek akşam saat 20'de yola çıkmıştı. Diyarbakır'da garajda indi. Fakat şehri bilmiyordu. Bir süre sağa sola dolaştıktan sonra karşılaştığı bir polise İbrahim'in babası olduğunu söylemiş, oğlunu nerede bulabileceğini sormuştu. Polis sert bir çıkış yaptıktan sonra azarlayan bir sesle "Minibüsle gider, dağ kapıda inersin." demişti. Sonra buldu hastaneyi. Dışarıda girişte askerler nöbet tutuyordu. Ali Kaypakkaya içeri giren bir iki kişinin arasına karışıp içeri girmek istedi. Nöbetçi herkese izin kağıdını soruyordu. Ali Kaypakkaya'dan da izin kağıdını soruyordu. Ali Kaypakkaya olmadığını söylemiş, nöbetçi ise kimi göreceksin diye sormuştu. Oğlunun adını söyleyince nöbetçi er birden kıpırdama olduğun yerden diye bağırarak silahını doğrulttu. Durduğun yerden bir adım ileri geri oynarsan seni şerefsizim vururum diye bağırıyordu. Ali Kaypakkaya erin bu tavrı karşısında kardeşim dedi. Beni dağdan tutup getirmedin. Ben oğlumdan haber almaya geldim. Sağ mı, ölü mü? Nerede şimdi? Bunu öğrenmeye geldim. Kaç desen de kaçmayacağım. Sen yine de istersen bana kurşun at. Nöbetçi dönüp baka baka kulübeye girdi. Eli ayağı titriyordu. Telefonla bir şeyler konuştu ve hemen çıkıp Ali Kaypakkaya'nın karşısına dikildi. Ali Kaypakkaya, müşteri ol, buradayım, hiç kıpırdamıyorum gibi sözlerle nöbetçiyi yatıştırıyordu. Çok geçmeden askeri bir araç geldi. İçinden iki er bir astsubay indiler. Ne var diye sordular. Nöbetçi, işte komutanım, anarşistin babası diye işaret etti. Astsubay, Ali Kaypakkaya'yı dinledikten sonra, biz görüştüremeyiz dedi. Savcılığa gideceksin, izin kağıdı alacaksın, yanına iki muhafız katacaklar, sonra buraya geleceksin. Eğer aradığın şahıs buradaysa, o zaman biz de seni onunla görüştürürüz. Şimdi bize başkaca bir soru sorma. Ali Kaypakkaya, hastane önünden ayrılıp sıkı yönetim komutanlığına geldi. Nizamiye kapısında bir başçavuş denetiminde 5-6 er kar yüklüyordu. Başçavuşa yanaşıp durumunu anlattı. Başçavuş, kardeşim gitmesen iyi olur dedi. Seni sorguya çekerler, belki tevkif ederler. İşkence yersin. Ali Kaypakkaya, ölüme götürseler de razıyım. Yeter ki sen savcıya gitmeme izin ver, dedi. Astsubay, askerlerden birini çağırıp bir şeyler söyledi. Asker silahını aldı. Önde Ali Kaypakkaya, 10 metre kadar geride silahı elinde asker, nizamiyeden içeri girdiler. Sonra bir salona geçtiler. Salonda uzun boylu, yapılı, sarışın bir teğmen vardı. Ali Kaypakkaya derdini ona da anlattı. Teğmen, Ali Kaypakkaya'nın önüne düşüp onu bir odaya soktu. Odaya girince esas duruş aldı. Odadaki masanın başında alçak boylu, kara, zayıf birisi oturuyor, önündeki defterin yapraklarını sağa sola karıştırıp duruyordu. Teğmen'i görünce başını kaldırdı. Teğmen, arkadaş sizden izin istemeye gelmiş, dedi. Adam, ne izni? Diye sordu. Ali Kaypakkaya, derdini bir kez de ona anlatmaya başlamıştı ki, İbrahim adı geçer geçmez adam birden doğrulup, o anarşistin babası, o eşkıyanın babası öyle mi? Diye bağırmaya başladı. Ali Kaypakkaya, Anarşist de olsa, eşkıya da olsa, babanın, ananın nelere katlanacağını bilirsiniz. Ben oğlumun durumunu öğreneyim yeter. Sağ mı, ölü mü? Bir göreyim. Sizden bunun için izin istiyorum, diyorken adam sözünü kesip, seni tevkif etmem gerekli, ifadeni almalıyım, diye bağırmış. Ali Kaypakkaya yine acılı sesiyle, ne gerekiyorsa yapın. Yeter ki bir kere sesini duyayım. Telefonla siz konuşun, baban geldi deyin. Telefonla siz konuşurken ben geriden olsun dinleyeyim. Sesini duyayım oğlumun. Başka bir şey istemiyorum, demişti. Adam yine aynı ses tonuyla, böyle anarşiste, böyle bir eşkıya, bir gangster yardım yapamam, diye bağırarak teğmene işaret etmiş, teğmende Ali Kaypakkaya'yı dışarı çıkarmıştı. Kendini oraya getiren askerle birlikte nizamiyeden çıktılar. Kapıdaki başçavuşa teşekkür edip uzaklaştı. Yolda bir iki kişiyle konuştu. Halktan onun derdini dinleyenler sessizleşiyor, kederleniyor, yardım etmek istiyorlardı. Diyarbakır'a gelirken sağda cami var, solda askeri birlik. O caminin orada hücreler var, oğlun oradadır, demişti konuştuklarından birisi. Ali Kaypakkaya artık bu sözlerden umut kapısı arıyordu. Söylenen yere varıp nöbet tutan bir ele durumunu anlattı. Benim oğlum hücrelerdeymiş, buralarda bir yerdeymiş. Sağ mı ölü mü? Durumu nasıl? Bir haber verir misiniz? Diye sordu. Amca, dedi nöbetçi el alçak sesle. Ben buradan şimdi nöbet yerimi terk eder de hücrelerin kapısındaki nöbetçiye kadar gidersem orada polis var. İfade alanlar var. Benim sana yardım ettiğim görülürse askerliğimi yakarlar. Bunda hiç diretme. Ali Kaypakkaya oğlunu görebilme umudunu iyice yitirince şehirde avukat aramaya başladı. Bir avukat bulup durumunu anlattı. Avukat onu dinledikten sonra 10 bin lira versen ben yine de gidip oğlun hakkında bir soru soramam. Sorgusu bitmemiş, dosyası çıkmamış, demişti. Ali Kaypakkaya başı öyle karmaşık, içi bumbulanık dolanmaya başladı Diyarbakır'da. THA Güneydoğu İlleri Bürosu diye bir tabela gördü. Gazetedir, bir bilen çıkar diye düşündü. İçeri girdi. Karşısına şişman birisi çıktı. Durumu dinledikten sonra, ne yapalım İbrahim babasıysan, diye çıkıştı. Ali Kaypakkaya, beyefendi dedi, ben sizi kötü yola sevk etmiyorum. Sizden bugünkü duruma ve düzene aykırı hiçbir şey istemiyorum. Sadece oğlum hakkında bir bilginiz var mı? Bunu rica ediyorum. Derken, TH'daki şişman adam, insafa gelip İbrahim'i 2 gün önce gördüğünü söyledi. Oğlun sağ, dedi. Dün 2 kişi daha ona yataklık suçundan getirdiler. Başkaca bir şey bilmiyorum. Bize sıkı yönetim ne bilgi verirse onu yayımlayabiliyoruz. Kendimizin araştırması yasak. Diyarbakır'ın sokakları bitmişti artık Ali Kaypakkaya'nın ayakları altında. Oğlunun 40-50 metre yakınına dek gelmiş, görememişti. Onu o taş duvarlar ardında koyup yüzlerce kilometre öteye dönüyordu. Adana üzerinden yola çıktı. Yolda Siverek'ten otobüse birkaç mahkum bindirdiler. Bir yanda 2 jandarma, bir yanda saçları tıraşlı 2 mahkum oturuyordu. Jandarmalardan birisi Amasyalı çıktı. Ali Kaypakkaya Çorumlu olduğunu söyleyince kısa cümlelerle birbirleriyle konuşuyorlardı. Derken jandarma Diyarbakır'a neden geldiğini sordu. Oğlum tutuklu, dedi Ali Kaypakkaya. Adını sorup da söyleyince jandarmalardan biri, demek o anarşistin babasısın, dedi. Amasyalı, onları kurşuna dizmek gerekli, diye söylenmeye başlamıştı ki birden otobüsün içi karıştı. O ana kadar konuşmalara sessizce kulak veren yolculardan birkaç kişi kalktı. Amasyalı ona, sen kimin vekilliğini yaptığının farkında mısın, falan diye bağırdılar. Birkaç yolcu araya girip onları yatıştırdı. Sonra otobüs yolcuları sırayla Ali Kaypakkaya'ya, geçmiş olsun, üzülme amca, kavuşursunuz, dediler. Ali Kaypakkaya, yüreğinde oğlunun ağırlığı döndü geldi evine. Evde İbo'nun haberini duyup da köy yerinde gelip onu bekleyenleri vardı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 63.